أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Değerli kardeşlerim, her hafta olduğu gibi yine inşallah bugün klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi adlı eserinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi bu eser asil insanın, erdemli insanın davranış kalıplarını anlatan, madde madde zikredip açıklayan bir eser. Dolayısıyla çok basit görebileceğimiz bir konu olabildiği gibi çok önemli olan bir konu da içerisinde bulunabilmektedir. Dolayısıyla her madde aslında bize İslam ahlak ve maneviyatının ilkelerinden bir tanesinin ya temelini veya da açıklamasını, detayını ortaya koyarak insanı kamil olma süreçlerinin hangi davranış kalıplarından geçtiğini anlatıyordu. Her hafta iki madde okuyorduk. İnşallah bugün de iki veya üç, üçe geçebilirsek ne ala. İnşallah yine okuyacağız. Bugünkü ilk maddemiz başlığını şöyle koyabiliriz. Eski sevgiyi korumak. Yani eskiden göstermiş olduğumuz sevgiyi koruyup devam ettirebilmek. Evet, Arapça metnimiz şöyle, Sufimiz şöyle ifade ediyor. وَمِنَ الْفُتُوَّةِ yine fütüvvet ahlakındandır. Asil, erdemli insan olmanın davranış kalıplarındandır. حَفْضُ الْمَوَدَّةِ الْقَد۪يمَ Mevette sevgi demek. Kadim, yani kadim diyoruz ya eski. Mevette kelimesi müennes dişi olunca kadime sonunda T ile gelmiş. Eski sevgiyi, yani eskiden kazanmış olduğumuz, gösterdiğimiz eşimize, çocuklarımıza, komşumuza veya akrabalarımıza veya kardeşlerimize, dostlarımıza göstermiş olduğumuz, kazandığımız, ele geçirdiğimiz, elde ettiğimiz veya ecdadımızdan bize yadigar kalan baba dostu gibi eskiden kazanılan bu sevgiyi ne yapmak lazım? Korumak lazım. Demek ki fütüvvet ahlakından biri de buymuş. Peygamber Efendimiz'den de şöyle bir rivayetle görüşünü netleştiriyor Sufimiz. Kezalike ruviye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Peygamber Efendimiz'den şu şekilde bir rivayet vardır diyor ki o şöyle buyurmuştur. İnnallâhe yuhibbu hifzel vuddi el kadîm. Allah-u Teala eski sevgiyi korumayı sever. Yani eski sevginin korumasından hoşlanır. Bu Efendimizin bir hadis-i şerifi sözü. Yine Sufimiz görüşünü delillendirmek için Ebu Bekir Razi'den bir rivayette bulunuyor. Ve en son Eba Muhammed el-Meghazili'nin şöyle söz ona ait. Men erade en tedume lehul mevette fel yahfaz meveddete ihvanihi el kudemae. İhvanihi el kudemae. Diyor ki kim ki men erade isterse en tedume lehu el mevette sevginin devam etmesini isterse, yani sevilmeyi arzu ediyor, sevginin devam etmesini isterse ne yapması lazım? Eski dostlarının fel yahfaz korusun meveddete ihvanihi el kudemae. Eski kardeşlerinin sevgisini korumuş olsun. Evet. Kendisine karşı sevginin devam etmesini isteyen kimse ne yapacak? Eski dostlarıyla olan sevgisini sürdürsün. Şimdi değerli kardeşlerim, bunu inceleyelim birlikte. Burada önemli olan konu sevgi konusu. Yani sevmek ve onun devam etmesi, devamı meselesi. Yani insan tabii ki hayatımızda sevginin çok önemli bir yeri var. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsan sevilerek dünyaya gelir. Anne babası çocuk edinmek ister. Ve bu nedenle çocuğun dünyaya gelmesine vesile olurlar. Bilerek veya bilmeyerek, ama sonuç itibariyle bir çocuk sevgisi. Hatta daha da öteye gidelim. Büyüklerimiz, alimler, filozoflar kainatın niye yaratıldığı konusunu incelerken aslında onu da Allah'ın sevgisine bağlamışlar. İbn Arabi'ye ait olduğu söylenen, ona ait olduğunu bildiğimiz "Kuntu kenzen mahfiyen fe ahbabtu en u'rafa." Yani ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi sevdim, istedim. Aslında sevmek de istemek aynı şey. Yani biz Arapçada sevmek dediğimizde o istemektir sonuç itibariyle. Yani bir şeyi arzu etmek, onu istemek. Sonuç itibariyle kainatın Allah'ın istemesi, sevgisiyle yaratılmış olmasına da işi dayandırırsak iş daha da önem arz ediyor. Yani aslında Cenab-ı Hak her şeyi yaratan, her şeye gücü yeten bir varlık olması münasebetiyle kendi esma ve sıfatının içermiş olduğu kaliteleri, sıfatları, özellikleri, kapasiteleri ortaya koymayı arzu etmiş. Ve bu arzusundan dolayı da kainatın yaratılması söz konusu olmuş. Ve onun içerisinde de kendisine halife olarak yarattığını ifade ettiği mükemmel varlık olan Allah'ın bütün esma ve sıfatının özeti kendisinde olan kevni cami' dediğimiz kuşatıcı, kapsayıcı, bütün alemdeki var olan özellikleri kendi varlığında barındıran varlığı yaratmış. Yani bütün bu tabii sevgiyle oluyor. İstemekle, arzu etmekle oluyor. Biz aslında Allah'ın iyali olarak, yani aile fertleri olarak hepimiz kainat ve insanoğlu Allah'ın ailesi gibi düşünebiliriz. İşin başında Cenab-ı Hak var, kainatı yaratan ve bizi severek, isteyerek yarattığı için de her yaratığa nesini veriyor? Rızkını veriyor. Uçan kuştan yerde yürüyen karıncaya kadar herkes bir şekilde rızkını buluyor. Ama insan olduğuna tabii özel bir durum vermiş, akıl ve irade vererek buradaki yaşamı, kendi yaşamını ve dünyanın yaşamını organize etme görevini ona vererek tabii ki insana ayrı bir önem vermiş. Tabii bu ayrı bir önem vermesinin de bir yükü var sırtımıza. O da bir imtihan ile sınanmış olmak. Yani aynı zamanda bize onun emrine itaat etmeme gücünü de verdiği için nefsimiz kaynaklı. Tabii ki zor bir varlığız. Kolay bir varlık değiliz. Yani melekler gibi sadece Allah'a kulluk yapmak şeklinde bir durumumuz yok. Tam tersine itaat etmeyebiliyoruz. Kabul etmeyebiliyoruz Allah'ın iradesini ve göndermiş olduğu mesajı. İşte o yüzden belki günümüzde hani bunun acısını yaşıyoruz. Sekülerizmin, yani din dışı hayatın, dine mesafe konmasının, Allah'ın, yaratıcının kenara bırakılıp sürdürülen bir hayatın içerisinde yaşıyoruz. Çünkü bu hayatı şu anda elinde bulunan, ne diyelim, materyalist kafaya sahip seküler insan tipleri, ki niye bunlar seküler oluyorlar? Sebebi şu olsa gerek, materyalist olunca dünyayı ele geçirmek için insanı sömürmesi lazım. Yani onun maddi boyutunu güçlendirmesi lazım ve o boyutu ne diyelim, daha güncellemesi lazım ki İnsanlar dine, maneviyata yönelmesinler, kolayca avlansınlar. Çünkü maneviyatı güçlü olan insanları avlayamazsınız. Maneviyatı güçlü olan insan malı israf etmemeyi düşünür. Ne kadar az harcarsa o kadar Allah katında sevimli olacağını bilir. Malı çok olsa bile onu hayra hasenata, güzel işlere, bakın hayır diyoruz, hayır, güzel, hasenata, iyilikler demek, güzel şeylere harcar. Dolayısıyla israf etmez ve materyalist insanların oluşturduğu o hayat tarzının içine girmez. O yüzden sekülerizmi, yani din dışı hayatı hürriyet olarak algılatıp insanları o tarafa meylettirdiler. Hatta daha da ileri giderek şunu söyleyebilirim. Yahudi mantığı kendisinin dinine insanlar giremeyeceği için kendisi dindar kalmalı. Çünkü varlığını ancak bu şekilde devam ettirebilir ki şu anda da öyle. Bakın din devleti kurdular. Kimse sesini çıkarmıyor ama biz bir şeriat devleti kurmaya kalksak hemen dünya ayağa kalkar. Ne yapıyorsunuz ey Müslümanlar? Yani şimdi zamanı mı? Ama biz Müslümanız. Biz kendi kurallarımıza göre hayatımızı kurmak istiyoruz desek bütün dünya ayağa kalkar. Ama Yahudi devletini kurdu ve din devleti var, devam ediyor. Ama tam tersine anlayabildiğim kadar söylüyorum. Bu konu tabii incelenmesi gereken ve çalışılan bir konu. Dünyayı seküler hale dönüştürdüler. Yani sekülerizmin yayılmasının da altında Yahudilik var. Finansmanını o sağlıyor. Neden? Çünkü insanları sekülerleştirirse, ki önce Hristiyanları sekülerleştirdi, sonra Müslümanları şimdi. Dolayısıyla at oynatacağı saha genişlemiş oluyor. Üretmiş olduğu bütün malzemeleri rahatça satabiliyor. Ve onların gücünü kendi gücüne katıyor. Farkında mısınız? Yani insanlar çalışıyor, çırpınıyor ama onlara en son para gidiyor. Bütün sonuçta kapılar oraya çıkıyor. Şirketleri kurmuşlar. Bunları biz niye söylüyoruz? Nereden geldik? Yani sevgiden buraya geldik ama hepsi bağlantılı birbirine. Çünkü Allah bu kainatı severek yarattı ve bizden bir beklentisi var. Bu beklentiyi, evet Yahudilik Allah'ın gönderdiği bir din, Hristiyanlık da öyle ama aslını kaybetmiş ve artık bir ırkın dini olmuş yani. Dolayısıyla böyle bir din artık Allah'ın dini olmaktan çıkıyor. Çünkü Allah'ın dini herkese aittir. Herkes gidebilir. O yüzden değerli kardeşlerim, yani Allah'ın bizi severek, isteyerek ve belli bir projeye yönelik yarattığını hazmederek bizim ne yapmamız lazım? Hayatın bütününe sahip çıkmamız gerekiyor. Maddesiyle, manasıyla. Çünkü madde için kabuğudur, mana içidir. Siz içi koruyamazsınız. Bir elmanın dış kabuğunu soyun, bırakın kenara. 3-5 saat sonra veya 3-5 gün sonra bu elma ne yapar? Çürür. Hani elmanın asıl olan yönü içiydi, dışı önemli değildi. Kabuğunu yemiyoruz çoğu zaman ki yemek lazım. Sağlığa faydalı. Ama asıl içi önemlidir. Dış kabuğu bir zar işte. Fakat o öyle bir zar ki neyi koruyor? İçi koruyor. İşte o yüzden madde de değerli kardeşlerim manayı koruyan zırh gibidir. O yüzden madde konusunda zaten biz gerileyince Osmanlı döneminde geriye kaldık. Bizim gerilememizin sebebi maneviyat değil. Biz çok, yani düşünün 1600'lü 1700'lü yıllarda hala manen çok güçlüydük. Ama Viyana kuşatmasında askeri anlamda maddi olarak zayıfladığımızı gördük. Onlar ilerlemişler ve sizi askeri anlamda mağlup edebilecek noktaya gelmişler. Biz o ara biraz uyumuşuz. Ama bu uykudan dolayı da maalesef şey yapamadık. Yine böyle bu işe kafa yoran mütefekkirlerden biri diyor ki, ya biz diyor yine maddi anlamda Avrupa'yı geçmemiz bayağı bir zaman alacak diyor. Yani sanki birkaç asrı alır gibi geliyor diyor. Yine bizim insanlığın dikkatini çekebilmemizin kaynağını manada görüyor. Yine biz ahlaki ve manevi anlamda kendimizi gündeme alarak ama bu ara maddemizi de güçlendirerek askeri anlamda, işte ekonomik anlamda biraz açığı kapatmak ama yine mana ile diyor onların önüne geçeceğiz. Yani Batı medeniyetinin, Yahudi Hristiyan kaynaklı diyebileceğimiz Batı medeniyetinin şu anda hakim olmasının sebebi güçlü olmaları değil, Müslümanların zayıf olmalarından kaynaklanıyor. Biz maddi anlamda zayıfladık. Sonra şimdi ne yaptık? Manayı da kaybettik. Yani öyle bir hale geldi ki artık o manayı da elimizde tutamıyoruz. Çünkü elmanın kabuğu gidince elma çürümeye başladı. Şimdi bizim tekrar yani kabuğuyla beraber bir elma üretmemiz lazım. Hem maddesi olacak hem manası olacak. O yüzden genç nesle ikisini birden yüklemenin hem maddi anlamda güç elde etme hem de manevi anlamda güç elde etmenin yollarını arayarak yönlendirmemizde fayda var. Çünkü burada bir sevgi var, bir istek var, bir beklenti var. Seven sevdiğinden bir şey bekler. Allah bizi seviyorsa o zaman nedir? Bizden bir şey bekliyor. Yani bana bir güç vermiş. Bak konuşuyorum, aklediyorum. Yani benim bu akıl ve iradem sayesinde müthiş bir enerjim var. Birçok şeyi tefekkür edebiliyor ve sebeplerini anlayabiliyorum, tahlil edebiliyor ve çözümler üretebiliyorum. Ama buna rağmen bakın bunca ilmin ne bileyim yani araştırmanın yapıldığı bir çağda olmamıza rağmen hala bazı şeylerin ne diyelim zararını anlamış değiliz. O zaman demek ki ilim de yetmiyor. Yani seküler manada sadece bir şeyin ne diyelim kötü olduğunu anlamak. Mesela içkinin insanın aklına zarar verdiğini gösteren bir yığın araştırma var. Yani uzun süre içki içen, belli aralıklarla içki içen insanların akıl melekelerini kısmen kaybettiklerini gösteren bilimsel çalışmalar var. Ama bu çalışmalar Batı'da yapıldığı halde Batı medeniyeti asla içkiyi yasaklamak gibi bir yola gitmiyor. Neden? Çünkü imanı yok. Yani niye bıraksın ki? Keyifleniyor, hoşuna gidiyor. Oturup içiyor, kafayı buluyor. Tamam gitsin aklım biraz diyor. Ne olacak yani? Aklım giderse ne olur? Bakın burada ölümden sonra bir hesap verme, ahiret inancı olmadığı için değerli kardeşlerim, bu sefer işi toparlamak çok zor oluyor. O yüzden bakın İslam medeniyeti, İslam dini geldiği andan itibaren ilk 3, 4, 5 asrında yani ne diyelim 600'den başlayalım, 610'da başladı ama 700, 800, 900, binlere kadar hatta 1100'lere kadar hatta biraz daha ileri gelelim Osmanlı'nın yükselme dönemine kadar 1200'lere kadar hakikaten çok sağlamdı. Çünkü o dönemin alimleri Kur'an'ı okuyan, Hazreti Peygamber'in o sıcak bilgilerini bilen o insanlar hem manevi gelişme noktasında gayretleri olmuştu hem de bilimsel gelişmeleri tetikleyen çalışmalar yapmışlardı. O yüzden işte matematikçisi, filozofu, her şeyi tıpçısı bizdeydi. İbn Sina'lar işte benzeri Harezmiler falan ve Batı medeniyeti bu ilmi Haçlı Seferleri sırasında ve değişik vesilelerle bizden aldı. Dolayısıyla biz peki niye bu iki boyutlu gittik? Yani bir taraftan hikmet müminin yitik malıdır. Bulduğu yerde onu alır mantığıyla her gittiği yerden tıbbi bilgileri, felsefi bilgileri ne kadar bilgi varsa hepsini alıp kendi ülkesine, kendi medeniyetine kazandıran Beytül Hikme'yi kuran ve orada Grek felsefesini bile alıp onun içindeki matematiğiyle, fiziğiyle, her şeyiyle İslam dünyasına kazandıran bir anlayış niye devam etmedi? İşte bakın bu soru bizim şu noktaya gelmemizin ana sebebi. Yani kendimizi her bakımdan geliştirmek durumundaydık. Ama ne yaptık? Belli zaman sonra belki biraz manaya fazla önem verdik diyenler de var. Osmanlı'nın tasavvuf üzerinden daha çok manaya önem vermiş olmasını da sebep olarak gösterip bilimsel gelişmelerinin belli zamandan sonra özellikle işte Fatih'ten sonra yani Kanuni'den sonra diyelim. Hani bunlar tabii tarihi konular, araştırmacılar bunları daha iyi bilir. Biz sadece genel manada söylüyoruz konumuz olmadığı için. O yüzden değerli kardeşlerim bakın eski sevgiyi korumak ne kadar önemli ise eski bilgiyi, eskimez bilgiyi, doğru bilgiyi ve doğru yöntemi korumak ve devam ettirmek de o kadar mühimdir. Yani demek ki eskiyi bırakmamak lazım. Burada onu anlıyoruz. Bakın bir insanı seviyoruz. Mesela bakın şu bilgiyi evliliğe uygulayalım. Severek bir insanla evlendiniz. Şu veya bu şekilde sevdiniz, evlendiniz. Belli zaman sonra sevginizde azalma olsa mesela ne yapacaksınız? Batılılar gibi mi yapacağız? Onlar ne yapıyor? Azalınca değiştirip bırakıyor hocam. Hiç acımıyor. Bırakıyor ve değiştiriyor. Haklı, şöyle haklı. Çünkü mücadele edecek, fedakarlık yapacak gücü yok. Hedefi yok, imanı yok. O şöyle biliyor. Hayat yeme, içme ve cinsellikten ibarettir. Dolayısıyla fiziksel güzellikten ibarettir. Ben onu bulamazsam birinde niye durayım yani, ne uğraşayım? Çünkü hedefimden sapmış olurum, başka tarafa gideyim. Gözümü kestirdiğim zaten mahremiyet de yok, yani haremlik selamlık da yok. Hani şimdi diyorlar ya haremlik selamlığa ne gerek var? Hangi çağda yaşıyoruz? Sanki insanın tabiatı değişti. İnsanın bakış tarzı değişti hocam. Yeni bir insan türü çıkarttılar. Yani o yüzden eskiden konulmuş bu sınırlara gerek yok. Hiç öyle değil. O yüzden der ki Batılılar, benim hanım, bak bu cümleyi kullananlar var yani, en sevdiğim arkadaşım da gitti. Nereye gitti? Gezmeye gitti. Niye gezmeye gitti? Niye öyle oldu? Çünkü sen arkadaşınla bir araya geldiğinde haremliğe selamı dikkat etmedin. Beraber oturdunuz, yediniz, içtiniz, kafayı da çektiniz. Tesettür de yok. Tatile de gittiniz. Aynı yerlerde kaldınız. Aynı denize girdiniz. Ne oldu? Senden bir parça oluyor bakın. Eşinin, arkadaşının hanımı farkına varmadan senin hayatından bir parça olmaya başlıyor. Görüyor musunuz? Buna engel olmadığınız zaman göz aşina olur. Dokunmak da serbest. Biraz daha öteye gittin mi zaten evlilik oluyor işte. Değil mi? Yani niye o zaman böyle olmasın ki? Gayet normal bu durumlar. Çünkü sınır koymadınız. Ama biz ne yapıyoruz? Bak ne diyor bize ayet-i kerime? Kafanı indir. Gözünü indir. Yani eşinin dışında kimseye bakma. Ve bu şekilde bize bunu öğrettiği için bakın söz verdiğin, bakın sevmek adına söz veriyorsun eşine normalde, değil mi? Evlendiği zaman ne diyorsun? Ben senden başka kimseyi gözüm görmeyecek. Doğru mu? Bak söz veriyorsun. Dolayısıyla bunu koruman lazım bak. Ne diyor? Eski sevgiyi, yani o ilk hani ne cicim aylarındaki sevgi var ya, aşık oluyorsun, bağlanıyorsun, işte evlenmek için uğraşıyorsun, şartları zorluyorsun, annen istiyor istemiyor falan filan bir sürü hikayeler. Ne oldu? Sicim ayları geldiğinde yani artık ben senin bedenini beğenmiyorum. Artık senden bıktım. Senin huylarını beğenmiyorum. Ne bileyim yani birçok bahaneyle hem fizyolojik hem psikolojik birçok bahaneyle terk etmeye kalkarsak ne olur? Bizim ne oldu? Eski sevgi vardı hani. O yüzden değerli kardeşlerim bakın gençlere şunu öğretmek lazım. Severken de karşıyı manevi duygularla sevecek. Evet bedenine de bir yöneliş olabilir. Fizyolojik boyutu da var bu işin. Yok değil. Ama oraya manevi sevgiyi yani Allah için sevme meselesini yerleştirerek o evliliğinin olması lazım. İçerisinde Allah rızası, Allah adına bir araya gelme ve mücadele etme ve bunu ölünceye kadar koruma gayreti, düşüncesi olmazsa 2 günde herkes ayrılır. Değil mi abi? Bazen çekilmez hale gelmiyor mu? Herkesin mutlaka o noktaya geldiği anlar olmuştur hocam. Olmayan da yoktur. Varsa inanmam zaten. Yani mutlaka yani kaçmak istediği, bırakmak istediği, terk etmek istediği anlar gelir. Bu insanın tabiatında vardır. Çünkü zordur bu iş çünkü. Tahammül etmek, dayanmak, eşin kendisi var, annesi var, babası var, kız kardeşi var, erkek kardeşi var, yeğenleri var, o var, bu var, dedesi var, ninesi var. Yani bir sürü parametre var. Bir sürü insan var ve herkes konuşuyor. Bak herkes konuşuyor. Her konuşulan hocam ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni aileye dahil olmuş eşin kafasına bir şeyler sokuyor. Anlıyor anlamıyor. Yanlış yorumluyor. Bir sürü hikayeler meydana geliyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ne yapacağız? Yani bunların üstesinden gelebilmek için kişinin bir değer yargıları atmosferi içine girmesi lazım. Ve söz vermesi lazım. Evet, kararımı verdim. Büyük bir durum olmadığı, boşanmayı gerektiren, Allah korusun zina gibi buna benzer, yani insanın onuruna, şerefine, haysiyetine zarar verici bir durum olmadığı sürece ben bu işi sürdüreceğim. Ve mücadele edeceğim. Bak hocam cihattır işte. Aslında ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Yani bizim eşimizden kaynaklı diye zannettiğimiz birçok meselenin aslında bizim şahsımızla alakalı hikayenin bir parçası olduğunu biz unutuyoruz. Yani karşımdan gelen problem olarak görüyorum ya, halbuki o benim yansımamdır. Ben kendi nefsimden kaynaklı onu görüyorum. Dolayısıyla problem bende diyeceksin. Şimdi biz ne yapıyoruz? Karşıda görüp ona atıyoruz. Evet orada da vardır. Yok değil. Ama sen onunla işin yok senin. Senin kendinle işin var. Sen hani derviş nedir? Kendisiyle uğraşır derviş. Ne yapacaksın başkasını? Yani eşinle uğraş, çocuğunla uğraş, eşinin annesiyle uğraş, bilmem kayınvalideyle uğraş, kayınpederle uğraş, görümceyle uğraş. Yani bitmez ki bu. Sonu da gelmez. Kaybolup gidersin. O yüzden bakın büyüklerimiz Cenab-ı Hak Allah bizi yaratan varlık bizim tabiatımızı bilen varlık olarak prensipleri çok net koymuş, karar verdin ya, dönmeyeceksin geriye. Ne zaman dönebilirsin? Artık birbirine çok ciddi zarar vermeye başladığın ve bunun da ispatlandığı, hakemler bunu çünkü ispatlayacak, sen değil. İki taraftan hakem gelecek, diyecek ki ya bunlar bu işi sürdüremezler. Ama onlar akıllı adamlar olacaklar. Öyle rastgele biri değil, bakın. Orada bile Cenab-ı Hak hakem diyor. O yüzden değerli kardeşlerim, yani hani bakın eski sevgiyi, yani daha önce ele geçirdiğimiz anne baba sevgisi, kardeş sevgisi, eş sevgisi falan, dost sevgisi, aynı cemaatte olma, tarikat kardeşliği sevgisi mesela çok önemli. Bir tarikatta, bir cemaatte beraber olmuşsunuz. Aynı tastan çorba içmişsiniz. Aynı evde kalmışsınız. Buna benzer. Bu çok hani insanın hayatında önemli bir şeydir. Şimdi bunu yok sayabilir misiniz? Bak hemen birbirimizi buluyoruz. Bir yere ili değiştiriyorsun. O ile gittiğin zaman hemen eski dostlar sanki o yıllar önce görmüş gibi. Önemli değil. Bir kısmını İstanbul'da görmüşsün ama Konya'daki de aynı. Konya geldiği zaman ne yapıyorsun? Oradakini buluyorsun. Kayseri'ye gidiyorsun. Hiç tanımadığın, bilmediğin bir yer. Ama olsun, İstanbul'da bir grubunu gördün ya. O sana yeter. Yani o cemaatin, grubun dünyada ne kadar şeyi varsa, insanı varsa hepsiyle kardeşsin. Daha da öteye gidelim. Bütün Müslümanlara kardeşsin. Hani biz küçük çapta cemaat kardeşliğinden bahsederek anlatmaya çalışıyoruz aslında ama bütün Müslümanlar, gittiğin her yerde hangi Müslümanlar varsa onlar senin nedir? Kardeşindir. Ve Allah adına sevme meselesini, o kadim sevgiyi ona uygulayacaksın. Hatta biraz daha ileri gideyim. Bütün insanlarla biz Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelerek kardeş değil miyiz? O zaman bütün insanlara karşı sevgimizi, muhabbetimizi yani ortaya koymalıyız. O yüzden bir insana karşı yaptığımız yanlış hata aslında bütün insanlığa karşı yapılmış hatadır. Hani bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diyor ya. Değişen bir şey yok. Yani ben bir insanı terk ettiğimde, bak hep söylüyorum ben bunu, yani bu modern hayatta işte flört hayatı gelişti. Gençler birbiriyle beraber yaşıyorlar. 3 gün, 3 ay, 3 yıl neyse belli zaman dilimlerinde beraber yaşayıp ayrılıyorlar. Ve her ayrılınca birbirlerinde ne bırakarak gidiyorlar? Müthiş bir sevgisizlik, nefret bırakarak gidiyorlar. İlk başta severek gezdiği, dolaştığı, flört ettiği arkadaşına 3 ay sonra diyor ki ben seni artık sevmiyorum diyor. Ayrılıyor. Ve değersizleştiriyor. Ve ondan sonra bunu 3-5 defa yaşayan, ben batılı dostlarım hep bunu söylerdim yurt dışında bulunduğum zaman içerisinde. Bak diyorum, bu gençler siz farkında değilsiniz. Bak dolaşıyor bunlar. Tabii onlar anlamıyor. Hakikaten anlamıyor. Ama anlattığınız zaman biraz şöyle ikna olur gibi oluyorlar. Diyorum bak bu biraz sonra, 3 gün sonra ayrılacak ve nefret duygusu besleyerek ayrılacak. Bu diyorum 3-5 defa, 10 defa tekrar ettiğinde insan hayatında. O zaman insanın karşı cinse güveni kalır mı? Kalmaz hocam. Eşcinsellik o yüzden yayılıyor. Karşı cinsten bulamadığını hem cinsinden aramaya başlıyor adam veya kadın. O yüzden değerli kardeşlerim, bizim sahip olduğumuz inanç değerlerinin ürettiği ahlaki değerlerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kadim olduğunu, ne kadar eskimez olduğunu, ne kadar değerli olduğunu. Çağlar değişiyormuş. Değişsin dursun ya, binalar değişmiş. Değişsin hocam binalar. Kocaman kocaman binalar varmış. Fabrikalar varmış. Var tamam. Ama insan dediğin varlık değişiyor mu? Değişmiyor. İhtiyacı aynı. Yani ne diyelim, basit bir evde yaşarken de aynı duyguları yaşayan insandı. Yani kocaman villalar yaşayan insanlar da aynı duyguyla yaşıyor. Normalleşiyor hocam. Bir ne diyelim, yani küçük bir evde kalmak ile kocaman evde kalmak arasında fark kalmıyor. Niye? Çünkü onlar normalleşiyor. O yüzden asıl hikayemiz içimizdeki, biraz sonra gelecek, geçebilirsek inşallah oraya, içimizdeki hikayemizdir. Yani benim ruh dünyamda ördüğüm örgüdür. Ördüğüm kazaktır hocam. Öyle diyelim. Yani ben hangi duyguları geliştiriyorum ve hangi duygularla hareket ediyorum? Bak öyle bir çağda yaşıyoruz ki bilim çağı deniyor, teknoloji çağı deniyor, hızla gidiyoruz deniyor. Hızla. Nereye gidiyor hızla? Hocam hızla falan giden yok aslında. Hepsi hikaye. Bunca hızın içerisinde kendini kaybetmiş, nereye gittiğini bilmeyen şaşkın insanlarla karşı karşıyayız. Soracağım insanlara, nereye gidiyor bu insanlar? Amaçları ne? Gayeleri ne? Nereye ulaşmak istiyorlar? Ben öğrenmek istiyorum şahsen. Yani şu insanların bu kadar kötülüğü yapan, yani karşımızda kötülük yapılmakla kalmadı, kötülüğün sahibi en süper gücün, devletinin bilmem meclisine gitti, senatosuna, bütün dünyaya meydan okurcasına, hocam insanlık dersi verir gibi konuştu, barıştan bahsetti, fark ettiniz mi? İşte biz sizinle beraber dünyayı adam edeceğiz dedi. Yuvarlak söylüyorum lafları. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Yani şurası benim çok dikkatimi çekti. Her türlü kötülüğü yapan insanlar biz kötülük yaptık demiyorlar. Ve yaptıklarının kötü olduğuna da inanmıyorlar. Ha diyorum o zaman ben. Aklını başına al. Şimdi bu adam idealist bir adam. Bak idealiyle konuşuyor. Yani biz diyor sizinle beraber süper güç ey abim diyor beni destekleyen senin varlığının sebebi benim. Ben seni oluşturdum. Sana gücü ben verdim. Şimdi sen de bana abilik yapacaksın diyor. Ve benim sayemde güçlüsün diyor hocam. Yani şunun farkında mısınız bilmiyorum. Bütün Avrupa ülkelerinde dünyada Yahudi düşmanlığı üzerinden bir korku oluşturuldu. Yani sanki herkes Yahudi'ye düşmanmış gibi bir algı operasyonu gerçekleştirildi. En ufak sözünüz, tenkidiniz antisemitizm yani Yahudi düşmanlığı olarak algılanıyor. Hocam bak biz Yahudi de severiz, sıkıntı yok. Bizim bak temelimizde ne var? Sevgi var. Ama adam gibi Yahudi olursa severiz. Senin Yahudi olmanla, Hristiyan olmanla, hatta ateist olmanla ilgilenmiyoruz. Sana Allah'ın son mesajını, doğru dini aktarmak için uğraşıyoruz. Tebliğ vazifemiz var. Ama seçip seçmemek sana ait. Sen kendi dinini de yaşayabilirsin. Ateist de olabilirsin. Tercihin senin, hesabını kendin verirsin. Fakat senin yani dünyayı tahrip etme, dünyayı ele geçirip insanlığı tahrip etme, maddi olarak öldürme ile başlayan ama manevi olarak insanın kalbini ve ruhunu öldüren her şeyi meşrulaştıran tutum ve davranışlarına evet diyemeyiz. Tam tersine insanlık adına benim senin karşında durmam lazım. Çünkü senin insanlığa vereceğin bir şey yok. Öldürüyorsun ve yok ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki biz dünyaya barış getirmek istiyoruz. Bakara suresindeki ilk ayet-i kerimeleri, ikinci sayfadaki ayet-i kerimeleri değerli kardeşlerim okuyorsunuz değil mi? وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ O münafıklara, münafıkları anlatıyor. Bak münafık işte bunlar. O münafıklara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, fesat çıkarmayın dendiğinde ne derler? Yok. Ne alakası var? Biz düzeltenlerdeniz, ıslah edenlerdeniz. Ayet devam ediyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَامِنُوا كَمَا اَامَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا اَامَنَ السُّفَهَا Ya şu Müslümanlar var ya, bak. Şu Müslümanlar yeni çıktı bak o dönemde ayetin yeni geldiği zamanlarda. Şu Müslümanlar gibi iman edin. Bak bunlar en doğru iman eden insanlar. Dendiğinde ne dediler? Lan şu sefihler, bu peygamberin etrafında kim var? Bu çoluk çocuk işte gariban, Bilal-i Habeşi falan gibi. Bunlar gibi mi iman edeceğiz? Ama bunlar öyle uyanık adamlar ki. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ قَالُوا آمَنَّا وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهِزُونَ Müslümanlarla bir araya geldiklerinde Müslümanların iktidara gelme şeyi var ya, güçleniyorlar da yavaş yavaş. İktidara gelme ihtimali olduğu için ya biz sizinle beraberiz derler. Ama kendi şeytanlarıyla, kendi yandaşlarıyla beraber olduklarında derler ki biz onlarla alay ediyoruz, biz sizinle beraberiz. Şimdi hocam dünyayı münafık insan tipi sarmış. Bakın kendi ilişkilerimizde bile etrafa baktığımızda nifak tohumlarının çok yerleştiğini görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Nefs terbiyesi olmadığı için. Müslüman da olsa eğer nefsini terbiye etmemişse hocam nifak alametlerinin olması kesin. Ben size söyleyeyim. Eğer yıllardır okuduğumuz ilme güveniyorsanız ben size söyleyeyim. Yani nefse ilgili okumalarım çok yaptığım için söylüyorum. Eğer gerçekten nefs terbiyesi yoksa, kişi kendini terbiye etme sürecine girmemişse veya girmeye çalışmıyorsa en azından o kişide nifak alametlerinin çoğu vardır. O yüzden tasavvuf ilmi gizli şirki ortadan kaldırmak için çalışan bir ilimdir. Büyük şirk kelam ilminin konusu o. Büyük şirk var ya hani puta tapma başka şeyi. O kelam ilmi onunla uğraşıyor. Sufiler neyle uğraşıyor? Nefsi terbiye ederek nefsin oluşturabileceği haince gizli şirkiyle uğraşıyor. Çünkü nefs alenen söylemese bile ben de varım diyor. Benim de görüşüm var diyor adam. Ya senin görüşün var da sen ne biliyorsun da ne görüşün var? Yani tamam görüş söyle. Alim görüş söyleyebilir. Eğer ilim okumuşsa, irfanı varsa söylemesi lazım zaten. Dönemin şeylerine çare bulması lazım. Evet değerli kardeşlerim bakın kadim sevgiden konumuz nerelere geldi? Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Çünkü biz sevgiyle yaratıldık. Allah bizi severek yarattı ve bizden de ne bekliyor? Kulluk bekliyor. Ve bize diyor ki ancak bu kulluğu birbirinizle olan muhabbeti oluşturarak, bağlantıyı oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz. Yani bana kulluk yapmak istiyor musunuz? Benim size ihtiyacım yok. Sizin bana ihtiyacınız var. Sizin kendi aranızda taavun, yardımlaşma, tesanüt, dayanışma, muhabbet oluşturmaya ihtiyacınız var. Siz onunla uğraşın. Bak ben size bana olan kulluğu ne üzerinden istiyorum? İnsanlar ile münasebet üzerinden istiyorum. Eşya ile münasebet üzerinden istiyorum. Hocam biz kulluğu nerede yapıyoruz? Bu dünyada. Bakın bu dünya ile, mal ile, mülk ile, insan ile, eşya ile, taş ile, ne bileyim yani güneş ile, ay ile, ev ile, köy ile, ne bileyim arabayla. Yani biz eşya ile münasebetimiz üzerinden Allah'a kulluk yapıyoruz. Yani eşya ile imtihan oluyoruz. Ona karşı tavrımız, mesela şu sandalyeyi gereksiz yere şurada kırsak hocam. Bunun dili var mı? Bizden şikayetçi olabilir mi? Olur. Bunun dili var hocam. Nerede bunun dili? Bunda bir can var. Çünkü Allah'ın yarattığı her şey canlıdır. Eşya dahil hocam. O lisan-ı hal ile şikayetinde bulunur. Siz anlamazsınız bile. Hani ayet-i kerime diyor ya, bütün varlık Allah'ı tesbih eder ama siz anlamazsınız. Ha anlayacak kıvama gelirsen, hani şey efendinin biri müritlerini göndermiş ya, bana bir gül koparın getirin. Hepsi getirmiş, bir tanesi getirememiş. Yani işte soluk bir tane solmuş, kırılmış bir gül alıp gelmiş. Sen demiş niye herkes getirdi, sen niye getirmedin? Demiş üstadım hepsi Allah Allah diyorduk, kıyamadım. Bu artık kırılmıştı, bari dedim bunu getireyim size. Allah diyen, bak şeyh efendi emrediyor ama yapmıyor. Yapıyor ama en direkt yapıyor. Bu ne bilinci burada değerli kardeşlerim? Bakın derler ya dervişlik işte dervişler mürşitlerine köle olur. İşte iradeleri teslim ederler. Teslim ederler. Öyle değil bu hikayenin aslı. Hiçbir mürşit müridinden iradesini istemez hocam. Zaten mürit niye iradeyi şey hürriyetini ister. Bana belli bir dönem çocuksun sen tıfl. Hani çocuğun iradesini kim kullanıyor? Annesi kullanıyor, babası kullanıyor. Niye peki çocuğu kendi başına bırakmıyoruz? Çünkü kendisini idare edecek mekanizması gelişkin değil. Ben ona belli bir süre ne yapacağım? Yoldaşlık yapacağım. Onu belli bir kıvama getireceğim. Sonra buyur, hürriyet senin. Al. İşte Mürşid-i Kamil de böyle yapar. Der ki ver şu hürriyetini. Sen iradeni kullanacaksın. Hürriyetini bana teslim et. Ben sana emredeceğim. Sen yapacaksın. Sen de durumun farkında olan, yani niye bağlandığını bilen birey olarak teslim ediyorsun kendini. Deryanın içerisine atıyorsun mürşidinle beraber. O seni nereye sevk ediyorsa oraya gidiyorsun. Daha garanti hocam, kendi başına sen okyanusta yolu bulamazsın ki. Yol buldum diyenlerin çoğu kaybolmuş, haberi bile yok. Ama nefs istemiyor. Çünkü ben gideceğim diyor. Varsa gücün git. Ama yol uzun. Çetin, radar yok. Hah, mürşid-i kamil ne hocam? Navigasyon ya, navigasyon işte, radar. Navigasyon sana yol gösteriyor. Bak iki navigasyon sistemi buradan diyelim gideceğimiz yeri farklı gösterebilir değil mi? Biri şuradan, biri buradan. Rüşd-i Kamiller de yolları farklı gösterebilirler ama aynı yoldur. Yöntem farklılığıdır. O da ona ait bir şeydir. Evet, demek ki eskimez sevgimizi değerli kardeşlerim tutacağız. Baba dostları, anne dostları, yani büyüklerimizin bize bırakmış olduğu o sevgileri bırakmayacağız. Bak, biz rabıtamızda ne yapıyoruz? Peygamberimiz başta olmak üzere bütün Allah dostlarını beraber düşünerek sevgimizi ortaya koymuyor muyuz? Adam diyor rabıta şirktir diyor. Her zaman söylüyorum. Ne şirk kardeşim ya? Ben onlarla bağlantı kuruyorum. Ha, kuramıyoruz da. Yani işin aslı bu. Yani Peygamber Efendimiz başta olmak üzere o dairenin içerisinde kendimi hissetmek. Hocam ben ilim sahibiyim. Yaparım ben kendi başına. Yaparsın sen, bekle. Çok gördük. Eğer öyle olmuş olsaydı ilahiyatçıların hepsi, profesörlerin hepsi adam olurdu. Lafımız yok ilimlerine ama yani olmuyor işte. Bir yerden ayağa kayıyor hocam. Kimisinin kadından kayıyor, kimisinin paradan kayıyor, kimisinin makamdan kayıyor. Niye kayıyor güzel kardeşim? Hani ilmin var senin. Hani ayetleri okuyorsun sen. Ha, demek ki sadece okumakla olmuyor. Eğer öyle olmuş olsaydı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i tepeden bize atardı. Alın kullarım şu Kur'an-ı Kerim'i, hep gönderdim toptan size. Peygamber'e ihtiyaç olmazdı. Ama Peygamber Efendimiz'i hem seçiyor hem de bir anda kitabı vermiyor. Ayet ayet gönderiyor. Bu ne demek? Bu tedricilik metoduyla alıştıra alıştıra, öğrete öğrete, yavaş yavaş bir kılavuz eşliğinde o kitabı okuyacağız. O kitabı uygulayacağız. Evet, sen de bir kılavuz olmak istiyorsan sen de çırpın. Sen de olabilirsin. Kimsenin tekelinde değil bu. Sen de olabilirsin. Varsa gücün buyur. Ama buradan geçmen lazım. Hocam ben buradan geçmeyeceğim, ben buradan gideceğim. Tamam, varsa gücün aç bir yol git kardeşim. O da caizdir. Yani tarihte bir sürü tarikatlar oluşmuş. Bunlar nereden çıktı böyle? Çünkü her biri kendini güçlü hissetmiş ve bir yol ortaya koymuş, bir metot ortaya koymuş ve yapmış. Sen de yap. Yapabilirsin yani. Ama hiçbir mucit, hiçbir ciddi usta, çırak olmadan usta olmamıştır hocam. O yüzden bu yolun yolu yine çıraklıktan başlamak, kalfalıktan, ustalıktan. Ha, sonra ustayı geçersin. Geç. Zaten geçmen lazım. Geçmezsen yeni problemlere çare bulamazsın. Geçmek caiz hocam. Ama sollamak caiz değil. Ne demek yani? Şimdi geçmek, yani onunla beraber yoldaşlık yapacaksın. Bir andan sonra bana eyvallah üstadım, ben seni geçiyorum. Kusura bakma, yani senin kafası bu kadar, ben uçuyorum yani. Tamam, git kardeşim. Zaten müşrik kamiller, işi iyi bilen insanlar derler şunu. Evladım, benden alacağını aldın. Artık benim sana vereceğim bir şey yok. Falancaya git. Veya ara. Bunu derler hocam. Yani kendine seni mahkum etmez. Ama sen yoldaşlık yapmadan sollamaya kalkarsan hocam, ileride başına o hızdan dolayı yaradar seni çeker ya polis durdurur. Çünkü hızlı gidiyorsun. Hangi hızla gideceğini bilmiyorsun. Zikrin bile bir metodu var, bir ayarı var. Evet, konuyu biraz dağıttık bugün ya. Niye öyle oldu? Hayırlısı olsun bakalım. Evet, demek ki sevgimizin, yani sevilmek istiyorsak değerli kardeşlerim, öyle özetleyip ikinciye geçeyim. Çünkü vaktimiz de ilerledi. Bu bayağı gitmişiz. Teke indirmeyelim, yani üçe çıkmaya çalışıyorum üç maddeye, fakat biz bire doğru inmeye başladık. Demek ki sevgi, yani sevilmeyi bekliyorsak, istiyorsak, o zaman eski dostlarımıza karşı olan sevgiyi korumamız lazım. Yani değerli kardeşlerim, eğer bir şeyi elde etmişsek, bir insan ile dostluk, muhabbet kurmuşsak, bu çok ciddi bir kazançtır. Dolayısıyla bunu heba etmemeliyiz. Bunu devam ettirmeliyiz gücümüzün yettiği kadar ve yeni dostlar bularak ne yapmalıyız? Sevgi dairemizi genişletmeliyiz. Sevdiğimizin insanların sayısını artırmalıyız. Ya bazen şöyle oluyor, onu da sizinle dertleşeyim, konuyu bitireyim. Yani insan tabii birini sevince ondan da ne bekliyor? İlgi bekliyor. Alaka bekliyor. İşte gelmeyince üzülüyor hocam. O zaman şöyle bir teknik kullanacağız. Sevgiyi karşılıksız göstereceğiz. Gelmezse üzülmeyeceğiz. Çünkü gelmeyebilir. Yani sen Allah için sevgini ishar ediyorsun. O şekilde bir sevgi merdiveni kuruyorsun, çıkıyorsun ama adamın kafa yapısı senin gibi değil. Karışık. Menfaat var, şu var, bu var. Ve seninle menfaati bittiğinde sevgiyi ne yapıyor? İlgiyi kesiyor. Biz onlara acıyacağız. Biz onları sevmeye devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim kardeşlerimiz. Ya İslam'da kardeşlerimiz veya da insanlıkta kardeşlerimiz. Ama bu işi çözmek için de onu uyarıcı faaliyet yapmamız lazım. Yani iğneleyici artık iğne mi batırıyoruz? Uyandırmak için çıvaldızı mı? Hani biraz daha o şey oluyor ya, daha kalın, daha uyarıcı. Bir yerden bir iğne batırarak o kardeşimizi uyarmalıyız. Bak, ben sana ilgi duyuyorum, seni arıyorum ama cevap gelmiyor. Biz birbirimizi Allah için sevmedik mi? Menfaatin bitti diye yani hemen kendine bırakmak var mı öyle? O zaman insanda bir güvensizlik oluşuyor ve bundan dolayı da ne diyelim, huzuru kaçıyor. Ama ne yapalım? Vefasız bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar vefasız olabilir. Ama biz vefalı olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim idealimiz var değerli kardeşlerim. İdeal insan ideal davranır. Bakın. İdeal olmayan, yani biz neyi istiyoruz? Yeryüzünde Allah'ın sevgisi, muhabbeti, Allah'ın arzu ettiği sistem kurulsun istiyoruz değil mi? Zulüm bitsin istiyoruz. İşkence bitsin istiyoruz. İnsanlara insanca yaşam olsun istiyoruz. İkinci sınıf muamelesi yapılmasın bazı insanlara diyoruz. Yani bunun ortadan kalkmasını istiyorsak o zaman bizim doğru davranmaya, idealist davranmaya devam etmemiz lazım. Ve o kardeşlerimiz yanlış yaptıklarında nefsimiz devreye girip bak bunlar sana ilgi duymuyor, hak etmiyor bunlar. Bazen öyle diyoruz. Hocam benim kayınvalide diyor ilgi hak etmiyor diyor. Ya sen kayınvaliden için mi yapıyorsun? Sen evlisin, eşin var, çocuklarına iyi bir rehber olacaksın. Bak sen bir şey unutuyorsun galiba. Yani burada arkada bir kayınvalide var da. Başımızın belası, senin bir eşin var. Onu da bırak. Senin neslin türüyor, farkında mısın? Bu nesle iyi örnek olmak için senin çocuğun anlamaz senin kayınvalidenin problemini, o bilmez. Anlamaz. Hiç anlatmaya uğraşma. Birçok insan ikna etmeye çalışıyor çocuğunu, işte şöyle yaptılar, böyle oldu falan filan. Boşuna uğraşma, o çocuk bilmez. Senin yaşadığını görmedi çünkü. Görmek de istemez. Çünkü ne annesinin tarafına, ne babasının tarafına yan bakmak istemez. Bırak çocuğun yakasını. O zaman senin ne yapman lazım hocam? Sineye çekip var olan hataları sineye çekerek kendi düz yolunda inatla, ısrarla yürümen lazım. O yüzden bu yol çok güzel bir yol. Eğer bir becerebilsek, hani bir kabul edebilsek. O yüzden zaten geveleyip duruyorum, yani anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben de anlamak istiyorum. Kolay bir iş değil. Evet, buraya geçeyim. İkincisini de kısaca okuyup bitirelim inşallah. Ama bu da vallahi çok güzel. Bunu okuyalım da şöyle haftaya devam edelim. Çünkü bu çok içeriği çok zengin bir madde. Ama ben size teberrüken okuyayım. Bırakalım. Çünkü vaktimizde ilerledim.